Ankara'dan sorular var. Çiftçi bir yıl içerisinde buğday ve daha sonra da başka bir mahsul hasat etse bunların zekatını sene sonunda mı verir yoksa hasat zamanı mı? Demin söylemiştim ayeti. Allah Azze ve Celle zekatı hasat günü verin buyuruyor. En güzeli budur ama sene sonunda da verse yine olur. Yani hesabını yapmışsa mesela kaç ton işte kaçta kaçı falan hesabını yapmışsa ona göre sene sonunda da olsa fiyat değişmişse şayet o günkü fiyat neyse o fiyattan yine verecektir. Mal duruyorsa elinde. Diğer bir soru da tabii burada iki mahsul almışsa demek istiyor. Sorunun o kısmını ben gözden kaçırdım da. İki mahsul almışsa bir sene içerisinde mesela hem buğday hem mısır diyelim ki. Böyle iki mahsul almışsa iki defa verecektir zekatını. Çünkü her mahsulün zekatı ayrıdır. Kaç mahsul alırsa o kadar verecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim hasat günü verin diyor. Yılda bir defa verin demiyor. Normalde yılda bir defa olur tabii. O yüzden halk arasında öyle ama Kur'an'daki ifade o değil. Yevm kelimesi geçiyor. Yevme hasadi. Hasat günü. O halde her hasatta demek ki bir zekat verilmesi icap eder. Diğer bir soru da tarım ürününde 20'de bir zekat veriliyor. Peki bundan önce gübre, ilaç gibi masraflar düşülür mü? Hayır düşülmez. Yani mesela diyelim ki bir ticaret yapan bir mağaza düşünelim. Onun da masrafları var. Elektriği, suyu, telefonu vesairesi, bir sürü kirası, vergisi falan. İşçi parası, masraf saymakla bitmez yani. Akla geldik gelmedik bir sürü masrafı var bir iş yerinin. Bunlar da düşülmüyor. Yani sene sonunda sen zaten o masrafları zaten düşmüş oluyorsun otomatikman. Sene sonunda kalan paradan veriyorsun. Ama bu tarım mahsullerinde o yapılan masraflar düşülmeden verilecek. Zaten onda bir iken 20'de 1'e düşüyor. Yani öyle bir düşünüşü zaten Allah yapıyor yani. Masraflı bir şekilde büyütülmüşse mahsul zaten Allah düşürüyor ya yani onda birken 20'de 1'e düşürüyor. Dolayısıyla bunu ayrı bir daha ayrı bir indirim olmaz. Yani o zaman niye düşürü Allah niye onda birden 20'de 1'e düşürdü? Zaten bunun için düşürdü yani. Bir soru daha. Şu an ticari taksim var ama kirada. Şimdi o arabanın hem geliri hem de kendisine mi zekat düşüyor? Hayır. Şimdi arabanın kendisi evet adı ticari taksidir ama bu isimlendirmedir. Yani resmiyette adı budur bunun. O bizim için mühim değil yani. Bizim için manası önemlidir. Adı ticari taksi olsa bile bu taksi şer'an ticari taksi değildir. Bu kanunen ticari taksidir. Yani ona öyle isim verilmiş ki yani para kazanan taksi manasında devletin kastettiği o. Para kazanıyor. Bu bizim açımızdan neye benzer? Mesela diyelim ki bir sanatkarın çekicine benzer. Bir kaportacı mesela çekişle para kazanıyor değil mi? Bu ona benzer. Yani o iş için gerekli olan alet durumundadır taksi. Oradan gelen gelire düşer dolayısıyla kendisine düşmez. Ama niye düşmüyor? Çünkü taksinin kendisi ticaret için alınıp satılan o niyetle alınmış bir taksi değil. O alınmış satmak için değil. Alınmış onunla para kazanmak için. Tıpkı mesela diyelim ki bir iş makinası sahibi gibi mesela. Diyelim bir kepçesi var adamın. Kepçeyi niye almış? Bunun alım satımını yapmak için değil. Aynı olay. Ama o kepçeci onu çalıştırıyor. O işin gereği olarak o lazım kendisine. Onu çalıştırıyor. Oradan gelen gelire zekat veriyor. Taksi de öyle yani. Tamamına düşmüyor. Oradan gelen gelire düşüyor. O da öyle. Demek ki bu ticaret malının kıymeti ister gümüş olarak, ister altın olarak hangisinden nasıl yani gümüş olarak düşündüğümüz zaman mesela zekat düşüyor, altın düşündüğümüz zaman zekat düşmüyor. İse gümüş gibi kabul eder, zekatını yine verir. Hangisinden yani kabul ettiğimiz zaman zekat düşüyorsa ondan kabul edecek. Tamam.
Bu dolmuş durakları, otobüs durakları. Ben mesela otobüs durağı almış kendisini. Yani dolmuş durağı almış. Dairece dolmuşu var. Dolmuşu çalıştırıyor, ondan para kazanıyor ama işte şey ki miktarı ise artıyor sürekli. Hava parası dediğim gibi. Yani artıyor.
Dolmuşun hava parası artıyor olabilir. Ama o para onun elinde değil. Adamın elinde olan sadece o dolmuştan elde ettiği gelirdir, o kadar. Başka bir gelir. O dolmuşun kendisini alım satımını yapmıyor ise, ticaret niyetiyle onu almamış, alayım tekrar satayım, alayım satayım, alayım, böyle bir niyet yok. Sadece bunu alayım, bundan para kazanayım demiş ise, onun yine gelirine düşer. Hava parasını ileride tekrar sattığı zaman, hava parasını aldığı zaman, hava parası mı dersin artık ismi neyse, o durak parasını aldığından itibaren, elinde para olarak geçtiğine itibaren artık o bir paradır, ona zekat düşecektir bir sene sonra. Tabi daha evvelden başka malı varsa ona katacak. Sene geçmesi de gerekmez o zaman. Vakti geldiği zaman onu da katıp içine zekatın tamamını verecek. Ticaret malı nedir yani? Hangisine ticaret malı diyeceğiz? Ticaret niyeti ticaret ameline yakın, bitişik olmalı. Yani yalnızca niyet ile olmuyor demek istiyor. Bir de alım satım olacak. Yani o niyetle alacak bir işlem, alma işlemi. Amel dediği bu yani. Alma ameli. Onu alırken niyet. İkisi beraber. Yok. Mesela miras gelmiş. Bir şey almamış yani. Miras gelmiş kendisine. Bu miras gelince demiş ki ben bununla mesela bunu satarım mesela. Diyelim ki tarla miras düşmüş kendisine. Ama kendi almamış yani. Yani alma işlemi yok. Yalnızca niyet var. İkisi beraber olmalı. Hem alma hem de niyet. Yani o niyetle alma. Satın alma olması lazım. Yoksa o ticaret malı sayılmaz. Bir mesela bir yerden gelmiş miras. Böyle bir niyetle gelmemiş. Yani gelmiş işte bir yerden gelmiş bedava. Ama kendisi mesela düşünmüş ben bunu işte satarım. Sırf satarım gibi düşünmesiyle ticaret malı olmuş olmaz. Sattığından sonra para olarak artık kendi malına onu katar. Artık o zekata tabi olmuş olur tabii ki. Çünkü paraya dönüştü. Yani mesela dedik ya 39 tane koyuna zekat düşmüyor. Ama mesela onu satsa kendi parası varsa başka parası o paraya katacak onu da. Niye? Çünkü artık cinsi değişti. Dün hayvandı bugün para. Artık o çoğalan bir şey durumuna geldi ve paraya dönüştü. Yani koyunken bir faydası yoktu, ondan bir iş yapamıyordu. Ancak yani eti, sütü, başka bir şey yoktu. Ama şimdi paraya dönüştü, onunla artık para kazanabilecek. Yani o koyunu koyun olarak tutsa zekat vermiyor, paraya çevirdi mi zekat veriyor. İşte aynen öyle. Eğer o gelen mirası mirası kendisine mirası alırken bir alma işlemi yapmıyor. Normalde kendisine geliyor. Bu şekilde bakanlar diyor ki sadece burada niyet olmuş olur. Yani ben bunu alırım satarım gibi mesela düşünüyor. Sadece bu niyet ile o mal ticaret malı sayılmaz. Ama bir görüşe göre de İmam Ebu Yusuf'a göre o diyor ki yine de bu da ticaret o malı sayılır. Çünkü diyor o hibe veya miras kendisine gelirken bu da kabul etti. Almayı kabul etti. Almayı kabul etmek de bir ameldir diyor. Yani niyetle amel birleşmiş oldu. Dolayısıyla bu ticaret malı sayılır diyor İmam Ebu Yusuf. Yani İmam Ebu Yusuf'un tabii bu görüşü dediğim gibi fakir fukaranın işine daha çok gelir. Çünkü miras gelmiş mesela diyelim sana bir yerden. Senin ticaret niyetin yok. Veya sonradan niyetin oluşsa bile öyle bir amelin yok. Halbuki Kur'an neydi? Amelle niyet beraber. Yani alacak ve ticaret niyetiyle alacak. Alma ve niyet ikisi birleşecek. Ama hibe ve mirasta birisi oluyor. Yani hibe geliyor, alma olayı yok. Sadece niyet olmuş oluyor. Onunla da olmaz diyorlar. Yani çünkü ikisinin birleşmesi lazım. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki bu adam kabul etmedi mi almış oldu işte. Miras verildi, o da aldı. Almak da bir ameldir diyor yani özeti. Ve bunu alırken de niyet de etti. Ben buna ticaret yaparım. Satarım, alırım, satarım filan. Böyle düşündü ise ikisi birleşmiş olur. Ve bu kişi o malın ticaret malı olarak görür, onu diğer malların arasına katar.
İmam Yusuf'un hayatına bakınca yani Bakir İmam Azam'ın desteğiyle din tahsil etmiş. Baktığımız zaman fetvalarına hep Bakirlerden yana fetva veriyor. Şimdi Kıskat'a da İmam Yusuf fetva vermiş. İşte burada kuzulara fetva vermiş.
Yani yok, o bir ilim adamı meseleye o şekilde bakmaz. Yani ilmi delillere göre bakar. İlmi deliller eğer ikisine de ihtimal veriyorsa, iki görüşe de ihtimal veriyorsa, tam karar veremediyse alim, o zaman yani kendi özel hayatının da tesiri, kendi özel şahsının fikirlerinin geçmişte çektiklerinin tesiri olabilir yani. Yani öyle bir şey olabilir ama tabii ne kadar yani her meselede böyledir diyemeyiz yani. Sonuçta ilmi deliller var, ilim var. İmam Ebu Yusuf'la ilgili şöyle bir olay var. Yani sen diyorsun ya, acaba o fakirliğin tesiriyle mi yani bazı fetvalar vermiş. Zamanında İmam Ebu Yusuf daha talebeyken bir gün hamama gidiyor. Umumi hamam. Çok fakir. Sabunu bile yok yanında. Ve oradaki kırıntı sabunları topluyor. Ufak ufak sabunlar toplayıp böyle biraz sabun yapıp onunla banyosunu yapıyor. Ondan sonra biraz da kirli elbisesi falan var, onları da yıkıyor. Çıkacak için para lazım tabii. Hamamcı para istiyor. Diyor ki ben diyor işte talebeyim, param da yok. İşte yani daha sonra versem falan gibi böyle şeyler söyleyince olmaz diyor adam. Cübbeni bırak da git diyor buraya. Talebe cübbesi, şerefli yani ilim talebesi cübbesi. Evvelden böyle hocaların ve talebelerin kılık kıyafeti farklı olurmuş yani. Halk saygısızlık yapmasın diye. Osmanlı'da mesela öyle. Mesela şu an İran'da halen öyle. Yani alimlerin kılık kıyafeti farklı. Maksat alim olduğu bilinsin de halk cahillik yapıp da birisi söver, sayar, biri tokat vurur, biri bilmem ne yapar. böyle bir şey olmasın diye böyle belli ederlermiş yani. Böyle bunda bir cübbesi var kendine has. Bunu bırak demiş burada. Çok zoruna gitmiş. İlim talebesi cübbesini bırakıyor, elbisesini bırakıyor. Bırakmış gitmiş. İmam-ı Azam demiş, bakmış ki böyle çocuk çok üzüntülü. Demiş, oğlum bir şey mi oldu? Demiş, hocam işte böyle böyle yani, ben demiş param yoktu, hamamcının parasını veremedim. O da benim cübbeme el koydu. Çok zoruma gitti demiş yani. İmam-ı Azam üzülme oğlum filan diyor, para gönderiyor hamamcıya. Versin diyor cübbeyi. Neyse aradan yıllar geçiyor. Aradan yıllar geçiyor. İmam Ebu Yusuf koca bir alim oluyor. bu adam da hamamcı da çocuğu olmuyormuş. Allah'a işte adakta bulunmuş, demiş ya Rabbi sen bana bir çocuk verirsen öyle bir yani koyun keseceğim ki boynuzu 7 karış uzunluğunda. Allah da vermesin mi çocuğu? Çocuğu olmuş. Ondan sonra şimdi böyle bir koç arıyor, bulamıyor. Öyle bir koç dünyada nerede bulunacak? Hocalara soruyor, vallahi diyorlar biz bunun fetvasını bilmiyoruz. Sen böyle adakta bulunduysan adağını yani mümkün olduğu kadar yapmak zorundasın. Aramak zorundasın filan. Ondan sonra biz bilmiyoruz yani bu iş çözümüne. Herkes bir hocaya gönderiyor, bir hocaya gönderiyor filan. Kimse çözüm yok, çözüm bulamıyor. Ondan sonra hatta bazıları korkutuyor, bak çocuğun ölür ha filan diyorlar. Adağını yapmazsan çocuğunu kaybedersin filan. Bu korku içerisinde iken bir gün bir de diyor ki filan yerde bir hoca var diyor, işte git ona danış diyor. İmam Ebu Yusuf'a gönderiyor yani. Geliyor. Geliyor bakıyor. İmam Ebu Yusuf onu tanıyor. Tabii o onu tanımıyor. O zaman daha çocukmuş. Koca adam olmuş. Tanıyamıyor adam. İmam Ebu Yusuf meseleyi dinliyor. Diyor ki bir şartım var diyor. Sana diyor cevabını veririm. Bir şartım var diyor. Söyle hocam diyor o da. Diyor ki sana bunun cevabını verdiğim zaman sen diyor şehrin ortasında bir hamam yaptıracaksın. Ve su sabun bedava olacak diyor. Kimseden diyor para almayacaksın. Adamcağız ne yapsın peki hocam diyor. Ondan sonra diyor ki sen o adakta bulunurken dedin mi ki benim karışımla 5 karış? Yok diyor adam. O zaman diyor çocuğun diyor karışıyla 5 karış ölç. Hile şer'iyye dedikleri işte buna benzer şeyler. Hile Türkçe'de kullanılışı kötü manada kullanılıyor. Sahtekarlık gibi, hilekarlık. Arapçada hile çare bulmak demektir. O bizim bildiğimiz sahtekarlık hud'adır o Arapçası. Yani hile şer'iyye, şer'i hile bulmak. Yani şer'i çözüm yolu, kanuni çözüm yolu yani. İşi kitabına uydurmak yani. Mümkün olduğu kadar yani yol varsa. Tabii yol varsa, yoksa yok. Diyor sen dedin mi yani benim karışımda 5 karış? Yok hocam diyor, öyle bir şey demedim. O zaman diyor o doğmuş olan çocuğunun karışıyla 5 karış ölç, bir tane koyun kes diyor. 7 karışım 5 karışım neyse işte. Ben sana, o adam tabii seviniyor madem böyle bir yolu varmış. Hocam Allah sana razı olsun falan filan. Diyor ki İmam Ebu Yusuf beni tanıdın mı diyor. Yok diyor adam. Hocam ben seni diyor, sen büyük adamsın, ben kim, seni tanımak kim? Diyor ben hani diyor hatırlıyor musun? Böyle böyle bir olay olmuştu. Sen benim cübbeme el koymuştun. İşte ben o çocuğum diyor. Ya adam tabi perişan oluyor. Hiç akla gelir mi yani? Bugün küçük gördüğün birisi yarın karşına nasıl çıkacak kim bilir? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu küçük görmüşlerdi. Bu ne ki, babamız bunu çok seviyor. Asıl sevmesi gereken biziz. Babamız bunamış mı ne anlamıyor. Bizi seveceğini bunu seviyor diyorlardı. Allah tuttu onu peygamber yaptı. Sonra da memleketin padişahı yaptı. Onlar yerinde saydılar. Rezil rüsvay oldular. Allah istediğini rezil eder, istediğini vezir eder. Ya kimseyi küçük görme. Yarın karşına büyük bir adam olarak çıkar. Gidersin önünde el pençe divan durursun. O da onu unutmaz tabi. Zamanında dediğin lafı da unutmaz. Nasıl davrandıysan zamanında, o da onu hatırlar. Güzel davrandıysan güzel davranışını hatırlar. Kötü davrandıysan kötü davranışını hatırlar. İnsan ne iyiliği unutur ne kötülüğü. Biz balık hafızalı değiliz ki her şeyi unutalım. İnsan belki bağışlar ama yine unutmaz yani. Elinde değil ki. İmam demek çok zoruna gitmiş ki yani, o yıllar geçmiş arada, unutamamış o lafı. Demek ki bazı şeyler unutulmuyor. İşte bu hükmü fakirlikten dolayı verdiği bir hükümdür. Ama her böyle ilmi meselede fakirliğinden dolayı böyle yapmış diye bir şey yok. Çünkü zaten daha sonralar çok zengin de oldu yani. Şeyhülislamlık yapıyordu. Durumu iyiydi. Padişahla, neyse işte halifeyle beraber oturup yemek yiyordu. Tatlı yiyordu. Faluzeç yiyordu yani. Harun Reşit'le beraber bir gün tatlı yerken, daha doğrusu sohbet ederken tatlı getirmişler. Harun Reşit demiş ki ye bundan ey Yakup. Adı Yakup esas da yani Ebu Yusuf künyesi, yani çocuğun adı Yusuf oldu mu Yusuf'un babası Ebu Yusuf diye, böyle bu bir lakap gibi yani, kişiyi büyütmek için verilen bir şeydir, isimlendirmedir. Demiş ki Harun Reşit ya bundan ye demiş, bunun gibisi her zaman bize gelmez demiş. O da demiş ki ey Emre'l Mü'minin demiş, bu ne ki yani böyle kıymetli? Demiş bu faluzeçtir. O zaman gülmüş Ebu Yusuf. Harun Reşit demiş ki niye gülüyorsun? Demiş mühim değil, aklıma bir şey geldi, bir hatıram demiş tazelendi de o yüzden gülüyorum. Demiş illa söyleyeceksin. Neydi o hatıran? Ben demiş küçük bir talebeyken İmam-ı Azam hocam demiş bana ders veriyordu. Annem de bırakmıyordu. Annem diyordu ki oğlum git para kazan, meslek sahibi ol. Kitaptan para mı kazanılır? Kim ilimden para kazanmış? Senin baban da yok, git para kazan diyordu. Beni göndermedi derslere. Hocam diyor benim derste olmadığım farkına varmış. Beni sormuş, demişler ki işte böyle böyle, anası göndermiyor. Beni diyor çağırttı, bana dedi ki oğlum sen derslere devam et, ben senin masrafını karşılarım. Onda o parlak zekayı görmüş demek ki İmam-ı Azam. Demiş sen devam et, yani sen kafanı yorma demiş yani o işlere. Ondan sonra öyle yaptım diyor. Sonra diyor yine bir gün annem yine beni bırakmadı. Ve annesi bir gün kalkmış gelmiş İmam-ı Azam'ın yanına. Demiş ki hep sen demiş benim çocuğumu azdırıyorsun demiş. Koskoca İmam-ı Azam'a böyle konuşuyor. O da diyor ki hey kadın diyor, ben de çocuğuna faluzeç yemeği öğretiyorum. Bal tatlısıymış bu faluzeç. Ben ona yani en güzel yiyeceği yemeği öğretiyorum. Kadın bu sözdeki hikmeti anlamamış. Git demiş bunak demiş. Koskoca İmam-ı Azam'a sen demiş bunamışsın demiş. Sen ne faluzeçi demiş. Kitapla faluzeçin alakası ne demiş yani. Demiş çocuğumu bırak da gitsin meslek sahibi olsun, bir şeyler kazansın. Bu kitapla ne olacak demiş. İşte bu olayı diyor aklıma geldi de, o zaman diyor böyle demişti hocam, bana faluzeç yemeği öğrettiğini söylemişti. Hakikaten ben diyor şu anda faluzeç yiyorum, hem de seninle beraber yiyorum. Harun Reşit'le beraber. Harun Reşit de diyor ki Allah rahmet etsin diyor İmam-ı Azam'a, o diyor gözüyle göremediğini kalbiyle gören bir insandı. O normal bir alim değildi. Onunki diyor daha başka bir şeydi yani. Onda yani yalnızca ilim yoktu, bir de kalp gözü de vardı yani. Yani ilim sahipleri çok olabilir ama herkeste kalp olmaz yani. Onda bir de böyle bir özellik vardı diyor. Feraset, basiret vardı. Yani İmam Ebu Yusuf'un böyle şeyleri çoktur. Başından geçen olaylar. Fakirlik. Fakirlik mi ilme destektir, zenginlik mi? Hangisi iyidir acaba? Fakirliğe karşı sabır mı zordur, zenginliğe karşı şükür mü zordur? Fakir mi daha çok ilim sahibi olur, zengin mi? İki alim tartışıyorlar. İbn-i Cevzi ile birisi tartışıyor. İsimleri karıştırmış da olabilirim de, neyse iki alim diyelim, tartışıyorlar. Biri Fakih Ebu'l-Velid de herhalde, öbürü de ya İbn-i Cevzi'ydi ya Zemahşeri miydi? Neyse işte. Birisi diğerini yeniyor. Bu Fakih olan onu yeniyor tartışmada. Yenen, galip gelen diyor ki, hocam diyor kusura bakma diyor, ben diyor çok bir şey bilmem zaten diyor. Tevazu gösteriyor. Diyor, benden bu kadar diyor, yani çok da bir şey bildiğim yok benim zaten diyor. Ondan sonra ben diyor zaten diyor ilmi mum ışıklarında elde ediyorum diyor. Gündüzleyin diyor çalışıyorum. Akşam diyor böyle yani mum ışığında diyor, yani lambam bile yok ki yakayım diyor yani evde. Böyle mum ışığında böyle baka baka zoraki biraz uykum geliyor, biraz okuyorum falan. Zoraki benden bu kadar ancak olur diyor yani. O da diyor ki asıl sen kusura bakma, benden de ancak bu kadar olur. Çünkü diyor ben de ilmi diyor gümüşten şamdanların ışığı altında elde ediyorum. Zengin bir hayatım var, benden de bu kadar olur diyor. Demek istiyor ki her ikisi de, biri fakirliğin engel olduğunu, diğer de zenginliğin ilme engel olduğunu anlatmak istiyor. O halde bu işin doğrusu nedir? Yani engel olmayan hangisidir? Orta halli. En güzel orta halli olmak. Çok zengin olan da ilim sahibi olmaz. Çünkü meşgalesi çoktur zenginin. Geleni, gideni, iş bitirmek isteyeni vesairesi çoktur yani. O yüzden çok fazla zamanı kalmaz. Kendi malı mülkü kafasını meşgul eder. Ama böyle orta halli oldu mu? Daha güzel olur yani. Hem kafası fakirlikle meşgul olmaz, hem de zenginlikle meşgul olmaz. Yani fakirlik de meşgul ediyor, zenginlik de meşgul ediyor. İkisi de ilme engel oluyor. O yüzden İmam Şafii diyor ki evinde unu olmayan adama akıl danışma. Zira üzüntü onda akıl bırakmamıştır. Adamın evinde un yoksa adama akıl danışıyorsun. Bu adamın diyor aklı var mı ki sana akıl versin? Yani aklı kalmaz ki diyor, bu fakirliği düşünmekten, ekmeği yemeği düşünmekten bu adamın aklı mı kalmış ki sanki? O yüzden fakirlik ilme engeldir demek istiyor yani. Yani ikisi de yerine göre engel. En güzel orta halli olursan ilimde daha fazla mesafe alabilirsin. Evet, biraz bu derste biraz öğüt kısmı fazla oldu ya. Bu da lazım. Nasıl ki yemekten, yemek yanında salata olur. Bazen yanında bir ayran olur. Yemekten sonra meyve olur. Bu da öyle bir şey. Evet. Demek ki ticaret malı sayılması için hem niyet hem de amel. Yani satın almaya amel diyoruz. Satın alma işlemi, hem de kalbinde o niyetin oluşmuş olması lazımdır dedik. Ama İmam Ebu Yusuf'a göre o kişi mirası kabul eden kişi, mirası kabul etmesi bile bir ameldir. Onu kabul ediyor ve de niyetleniyor. Bunu satarım, alırım, alırım, satarım filan. Bu şekilde düşünüyor ise artık o miras malı da ne olmuştur? Ticaret malı olmuştur. Başlangıçta satın alınırken, hibe ve miras değil, satın alınırken böyle bir niyet yok. Yani almış bir kenara koymuş, yani saklama niyetiyle. Ama yani lazım olursa da satarım gibi de düşünüyor yani. Ama alım satım yapma niyetiyle değil. O işin şeyini yapmıyor sürekli. Yani ihtiyacım olursa satarım da, ama şimdi öyle dursun. Bu niyetle. Şimdi o dursun dediği için, yani böyle bir kenarda dursun dediği için bu mal nami bir mal olmamış oluyor. Yani çoğalan bir mal olmamış oluyor. Kenarda duruyor. Ama ileride sıkışırsam satarım gibi düşünüyor sadece. O niyetle almamış. Bu mal, böyle bir mal ticaret malı sayılmaz. Demek ki yani ileride ihtiyacım olursa satarım yani demek, zaten bu bütün mallar için geçerlidir. İnsan zaten yani ihtiyacı olduğu zaman gömleğini bile satar. Değil mi? Bu bütün mallar için geçerlidir. O yüzden bu o malı ticaret malı yapmaz. Yani ihtiyacım olursa satarım belki diye düşünmesi o malı ticaret malı yapmaz. Ticaret niyeti var denilemez yani bunda. Dolayısıyla böyle bir mal üzerinden bir yıl geçtiği zaman da zekatı lazım gelmez. Ticaret malı sayılmadığı için. Dolayısıyla bu bir ev gibi. Bir kenarda duran bir ev gibidir. Ondan bir gelir varsa gelirine düşer. Yoksa öyle duruyor bir kenarda. İleride belki satarım. Onunla ticaret malı olmuş sayılmaz. Onu ticaret mallarının arasına katmaz. Ticaret mallarını ayrıca hesap eder, bunu hesaba katmaz. Dolayısıyla zekat vermez yani.
Bu adeti belli mi hocam? Mesela bir tanesi için aynı şeyi düşünür ama 10 tane evi tane sıkışırsam, çünkü yaptığı işe göre ona göre çok razı etmiyor.
Ya Allah'la kendi arasında artık yani, eğer şimdi tabii her işin bir makul şeyi olmalı yani. Şimdi dediğin gibi yani mesela 10 tane ev almış. Şimdi bu 10 tane evi yani işte öyle dursun canım diye aldım diyor. Hakikaten öyleyse Allah biliyor. Allah biliyor. Öyleyse o zaman sırf onun geliri varsa gelirine düşer. Gelir de yoksa bir şeyine düşmez. 10 tane eve de düşmez. Hakikaten böyleyse. Şimdi bu indallah. Allah katında bu adama zekat düşmez. Ama mahkemede indel kadi, hakim huzurunda bu hakim bunu kabul eder mi? 10 tane ev aldım ben hakim bey, ben bundan zekat vermem, ben bunu öylesine aldım dursun dedim orada. Hakim bu durumda bunu kabul etmeyebilir. Hakim bakar yani niyetine, dürüst mü, nasıl bir insan filan, ona bakıp karar verebilir. Yani bazı şeyler Allah katında hükmü başkadır, hakim katında hükmü başkadır. Hatta bazen hocanın verdiği hüküm başkadır, hakimin verdiği hüküm başkadır. Yani böyle durumlar da var. Hoca mesela caiz der, hakim caiz değildir. Niye? Çünkü hocayı aldatmazlar, hakim aldatırlar. Hakim resmi yetkili olduğu için hakime yalan söylenir. Hocaya gelen insanlar ekseriyetle yalan söylemez. Çünkü hocaya gitmeye de bilir istese. Hiç gitmez yani. Yani mecbur değil ki hocaya gitmeye. Ama hakim yetkili olduğunda onun kapısına en son gidecek. Mecbur gidecek. O yüzden hakim aldatılır ama hoca aldatılmaz genellikle. Hoca eğer adam dürüst olduğuna inanıyorsa öyle fetva verir. Ama hakim olsaydı o hoca öyle fetva vermez. Değiştirir fetvasını. Sen hocam, sen evvelden hocayken böyle fetva vermiştin. Şimdi hakim oldun, fetvanı değiştirdin. Tabii o zaman hocaydım, şimdi hakimim. Arada fark var. O zaman beni kandırmazdı insanlar. Hakim olunca beni kandıran çok olur. Çünkü ben yetkiliyim artık. İmza yetkim var. Seni ben hapse de attırabilirim. İmza yetkim var benim artık. O yüzden sen beni kandırırsın. Bundan dolayı hocanın hükmü başkadır, hakimin hükmü başkadır. Talak meselelerinde özellikle mesela adam mesela hocaya dediği şeyi, işte ben şu niyetle demiştim bu boşanma kelimesini, işte kinayi bir lafızsa mesela, ya da işte çeşitli durumlar var yani boşanmayla ilgili. Mesela iki defa üç defa boşanmayacağım, ben bunu işte biri kastederek bunu söylemiştim dediğinde mesela, bunu hoca eğer güveniyorsa kişiye kabul edebilir, ama hakim bunu kabul etmez. Yani der, sen beni aldatıyorsun der yani. Aslında üç defa boşamışsın karın ama ben hakimim diye, yetkim olduğu için bana yalan söylüyorsun yani diyebilir. Yani burada hoca ile hakim farklı hükümler verir. Allah katında başka, hakim katında başka olabilir. Böyle durumlar vardır. Yani mesela mahkemede hakim şöyle hüküm verdi diye Allah katında öyle demek değil. Belki de sen dürüst isen Allah senin kalbini biliyor. O yüzden Allah kabul eder. Mesela 10 tane ev almışsın, bir kenara koymuşsun öylesine. Yani belki de mesela niyetin şu, belki de bir oğluma hediye ederim, bir kızıma hediye ederim, torunuma hediye ederim. Veya bir fakire hediye ederim, veya bir vakfa hediye ederim. Hakikaten niyeti bu belki de. Allah onu biliyor. O zaman odur yani, o adam zekat vermez. Ama hakim bunu kabul eder mi? Ben olsam zor kabul ederim, hakim olsam. Ama hoca olarak kabul ederim. Güveniyorsam yani adama. Ölçülür, tartılır veya sayılan mallardan ise bunların kıymeti, hangi kıymeti önemlidir? Sene sonundaki kıymeti önemlidir. Senenin başındaki kıymetinin de önemi yok, ortasındaki kıymetinin de önemi yok. Veya mesela senesi doldu, ticaret malının senesi doldu. Hangi gün doldu? Hangi gün sana zekat düşüyordu? Mesela 1 Ocak. 1 Ocak'tan sonra bu mal kıymetlendi. Veya değeri düştü. Onun kıymeti yoktur. 1 Ocak'taki şey önemlidir. Sen o gün, senin günün o gündür. O gün için kıymeti neyse ona göre zekat verilecek. Ticaret malı mesela diyelim ki alındı, başka bir şey satıldı, başka bir mal alındı. Elbiseyi mesela verdin, diyelim ki araba aldın, arabayı verdin, bilmem ne aldın. Bu durumda yıl kesilmiş olur mu? Yani senin günün ne gündü mesela? Zekat günün bu sene için 1 Ocak'tı. 1 Ocak'a varana kadar mesela sen malı değiştirdin, başka mal aldın, onu değiştirdin, başka mal aldın. Böylece yıl kesintiye uğradı mı? Yoksa yine 1 Ocak'tan mı vereceksin? Yani en son ne aldın? Mesela elbise aldın. Ne zaman aldın? İşte 3 ay evvel. O zaman yani senin günün değişti mi? Yani 1 Ocak değil de 9 ay sonra mı? Hayır. Ticaret malları hepsi aynı sayılır. Yani değişiklik olur ama yıl kesintiye uğramaz. Gene 1 yıl 1 yıldır. Yani elbiseyi sattı, bilmem ayakkabı aldı, ayakkabıyı sattı, kalem aldı, onu sattı, başka bir şey aldı. Hiçbir şey, bunlar önemli değil. Hepsi aynı mal sayılırlar. Ticaret malı olduğu için bunlar zekatını yine sene sonunda vermesi gerekir. Para da olsa böyle mesela. Diyelim Türk lirasını sattı, dolar aldı, doları sattı, euro aldı. Bir şey değişmez. Senenin sonunda bu nakit paralarda da durum aynıdır. Sene sonunda yani senesi değişmez. Yani bugün mesela diyelim ki kendisine zekat verecek duruma geldi. Yani zengin sınıfına girdin, nisap miktarı mala ulaştı. Mesela diyelim 5 milyar parası oldu. 5000 TL parası oldu. Mesela bunu sonra sattı, dolar aldı, sonra bir daha sattı, euro aldı. En son euroyu aldıktan bir sene sonra mı zekat kendisinden farz olacak? Yoksa bugüne itibaren mi? Bir sene sonra mı? Bugüne itibaren bir sene sonra farz olur. Çünkü dolar, euro, TL fark etmez. Bunların hepsi kesintiye uğratmış olmaz yani. Yani bunlar bu ticaret malında böyle. Ama hayvanlara gelince, hayvanlarda saime hayvanlar tabii zaten bizim konumuz. Zaten saime olmayanlara zekat yoktu. Hayvan eğer ticaret içinse zaten hayvan değil, tamamen para olarak görüyorduk biz onu. Mısırlılar bize baktığı zaman dolar görüyorlardı. Biz Mısır'dayken bize bakınca şöyle bir S harfi, iki tane çizgi üzerinde görür gibi halleri vardı. Bilhassa bakkallar, esnaflar, yani taksiciler, böyle bir yabancı gördü mü dolar görüyorlardı, yani insan görmüyorlardı. Biz de böyle bu hayvanlara baktığımız zaman, ticaret için olan hayvanlara baktığımız zaman TL göreceğiz. Hayvan görmeyeceğiz onları yani. Bizim hayvan gördüğümüz hayvanlar hangi hayvanlar? Saime hayvanlar. Biz hayvan görüyoruz. O saime olmayanları da yine hayvan görüyoruz. Onlardan hiç almıyoruz. Para görmüyoruz. Ama ticaret için olanları hayvan görmüyoruz. Yani onları tamamen para say, hangisinden en son neyi söylemiştim? Ticaret için olanları para olarak görüyoruz diyecektim. Şimdi mesela bu saime hayvanlar sene içerisinde diyelim ki satıldı, paraya dönüştü. Artık o senenin hükmü kalktı. Yani normalde saime hayvanın mesela günü ne gündü? Mesela 1 Ocak'tı diyelim. Zekat günü 1 Ocak'tı. Yani sen geçen senenin 10 Ocağında zengin olmuştun. 40 tane koyunun olmuştu. Tamam mı? Geçen senenin 10 Ocağında sen 40 tane koyunun olmuştu. Sen ne zaman zekat vereceksin? 1 Ocak'ta. 10 gün geriye gelecek. 1 Ocak'ta vereceksin. Ama sen 1 Ocağa gelmeden evvel mesela diyelim ki Kasım ayındayken sattın bunu, paraya dönüştürdün. Artık o mal değil, koyun değil, artık o TL. TL. Eğer bu adamın başka bir parası varsa onun üzerine katarak zekatını verir. Yoksa artık o yılın hükmü değişti, günü değişti bu adamın. Bu adam bunu ne zaman sattı? 1 Kasım'da sattı. Bu adam ne zaman zekat verecekti normalde koyun olarak kalsaydı? 1 Ocak'ta verecek. Artık bu 1 Ocak'ta vermeyecek. Çünkü o gün TL'ye dönüştü. 1 Kasım'da TL'ye dönüştü. Seneye 20 Ekim mi oluyor? 10 gün geriye gelirseniz 20 Ekim'de verecek. Çünkü evvelden koyundu, şimdi artık koyun değil. TL'ye dönüştü. Tamam? Bu yani ticaret malı, elbise, ayakkabıya dönüştü, bir şey değişmez. Sonuçta hepsi aynıdır. Ama bu saime hayvandı. Hayvandı bu. Hayvan TL'ye dönüştü. Bu normalde saimeydi. Ticaret malı değildi. Eti sütü içindi. Ve o zaten normalde 40 tane olmazsa zaten zekat düşmüyordu buna. Kıymetine değildi yani. Taneye düşüyordu zekat. Onun için bu artık öyle bir hayvan olduğundan, şu anda da TL'ye dönüşmüş olduğundan dolayı, dün koyun iken 1 Ocak'ta verecek idiyse bile artık TL'ye dönüştüğü zaman, TL'ye dönüştüğü günden itibaren 355 gün sonra, yani bir sene sonra zekatını verecek demektir. Evet. Tekrar bir daha başlar. Senesi bir daha başlar. Koyundu mesela. TL'ye dönüştürdü. Saime hayvanı. TL'ye dönüştürdü. TL'ye döndüğünden bir sene sonra. Tekrar vazgeçti. Tekrar koyun aldı. Tekrar koyun aldıysa, koyun 40 tane koyunsa yani. Saime ise tabii yine. O zaman koyun aldığından yine bir sene sonra. Yani eğer adam Allah'tan korkmasa bu şekilde devam eder, hiç de zekat vermez. Ama Allah biliyor tabi.
Bir kişinin diyelim ki 70 gram altın var, yani o kadar parası var. Bir arsa gördü, ondan da istikbal gördü 20-30 sene sonrası için. parayı satın aldım. Ama önümüzdeki 20 sene boyunca da hiç nisap miktarı parasıyla mal olmadı. Ama bu arada arazi değerlenirse nisap miktarının 20-30 katı değer karşılığı olursa bu zekat ödeyecek parası olmayacağı için ne yapması gerekiyor o araziyi?
Sattığı zaman geçmiş yılların da zekatını verir. Eğer o arazi nisap miktarı kadarsa, sen dediğine göre ilk senenin nisap miktarı olmamış oluyor. Başlangıçta olmuyor yani. Sen dedin ki 70 gram altınla gitti bir arsa aldı. O sene zaten zekat düşmez çünkü zaten 70 gram değerinde. Ama diyelim seneye kıymetlendi, 100 grama denk geldi. Artık o kişi o orayı da ticaret niyetiyle almış. Sen anlattığına göre ticaret niyetiyle almış. Almış ve de ticarete niyet etmiş. Dolayısıyla bu bir ticaret malı olmuş. Dolayısıyla bu kişiye o arsadan dolayı ticaret malı gibi görüp zekat vermesi lazım gelir. Ama parası yoksa o zaman paralandığı zaman geçmiş yılların zekatını verir. Zimmetinde borç olarak kalır.
Yani ticaret için mesela belli sayıda hayvanlar var. Bunu yıl içerisinde mesela bazen kesiyor, etini satıyor. Bazen işte sütünü satıyor, yoğurdunu satıyor. Bu hem hayvanların elde ettiği zekatını verecek yoksa sadece elde ettiği sütünü, yoğurdunu, etini sattığının mı karını?
Saime mi?
Yok, saime değil. Ticaret için.
Ticaret içinse zaten tamamını verecek. Hem koyunların toplam fiyatı TL olarak hem de onun geliri. İkisini üst üste koyacak. Bir ev de olsa aynı şekilde. Ev mesela ticaret niyetiyle almış. Evin ama mesela baktı ki müşteri yok, şimdilik bir kiraya vereyim dedi. Hem evin tamamı hem de kirasına zekat düşer. Tamamına düşer yani. Mesela sahibi olan 40 tane koyun değiştirilse, başka 40 tane koyun alınsa onun yerine, ne zaman alındıysa o tarihten itibaren bir sene sonra. Çünkü hayvanlarda aynına düşer. Aynına, kendine yani. Hayvanın kendine. Yani bu 40 tane hayvanın içinden bir tane zekat. Bu 40 hayvana aynına düşüyor yani. Ama ticaret malında ayniyet muteber değil. Ayni önemli değil. O mal gider başka mal gelir, o gider başka mal gelir, o gider başka mal gelir, önemli değil. Önemli olan burada maliyetidir. Maliyetidir, kıymetidir. Ama koyunda bu koyun gitti, başka koyun geldiyse zekat düşmez. O gelen koyuna zekat düşecek bir sene sonra. Yani hayvanlarda ayna düşüyor, kendine düşüyor yani. Ama ticaret malında ayna değil, kıymetine düşüyor. Mesela bu saime hayvanlar diyelim ki satıldı, paraya dönüştü. Adamın da elinde başka parası da vardı. Üst üste konur. Saime hayvanlar satarsa, şimdi saime diyelim ki mesela 39 tane saime zekat vermiyor. Ama bunu TL'ye çevirdiği zaman zekat düşer artık. Başka parası varsa ona katar. Hayvan olarak kalırsa hayvanla TL üst üste katılmıyor. Saime hayvanlar için söylüyorum. Saime bir koyun ile adamın kendi başka parası varsa o üst üste katılmıyor. Ama bu hayvanı sattı, paraya çevirdiyse artık aynı cins olmuş oldu. İki para üst üste katılır. Ona göre zekatını verir.
Peki bu saime hayvanları içerisinde o diyetleri besliyorum. Çok sıkıştı. İşte iki tanesini kesti, etini pazarda sattı. Bu tarz böyle bir yapıda yine zekat durumu hepsini mi kapsar yoksa?
Yok, o sadece o yine sonuçta saimedir. o işi ticaret için yapmıyor. O hayvanları beslerken o niyetle beslemiyor. Sadece sıkışmış diye bir iki tanesini kesmiş satmıştır. Eğer o sattığı kısmın parası duruyorsa elinde sene sonuna kadar, onun da zekat, o kendi parasına onu katacak. Zaten katmış oluyor otomatikman. Şimdi mesela sen diyelim 5 tane koyunun vardı, kestin, sattın. O senin cebine duruyor o para. Kendi parana kattın onu. Yani sene sonunda o para senin cebinde aslında sonuç itibariyle. Ondan zekat vermiş oluyorsun. Çünkü TL'ye dönüştürdün onu. Artık o sahibi hayvan olmaktan çıktı, TL oldu. Ama diğerleri değil yani, sadece onlar. Evet, son madde olarak da burada ticaret için beslenilen hayvanlar, bunlar diyor kıymetlerinin 1/40 kadar kıymeti, yani burada sayıya bakmıyor. Yani bunlar saime değiller çünkü. Burada sayı da önemli değil yani. 10 tane de olsa ticaret maksadıyla bu alınmış ve besleniliyor. 10 tane de olsa bunu diğer mallarına katar, hepsinin birden zekatını verir. Burada demin de ifade ettiğim gibi koyun olarak görmüyoruz artık. O ticaret malıdır. Ticaret malı gibi görüyoruz onu. 10 tane de olsa yani yine düşecek zekat. Başka malları varsa yani üzerine katacak ve zekat düşecek. Normalde mesela diyelim ki 30 tane koyuna saime olursa zekat yok. Ama sen 30 koyunu sat, farz-ı misal 300 milyondan en kötü koyun 400 milyon mesela şu anda diyelim, 12 milyar eder. 12 milyar zaten düşer zekat. Yani bu kişi saime iken niyetini değiştirdi. Saime olmaktan çıktı, ticaret malına niyetlendi. O niyetlendiğinden itibaren bir sene sonra zekat kendisine gerekli olacaktır. Demek ki saime olarak tutsa 39 tanesine bile zekat vermiyorken ticaret niyetiyle tuttuğu zaman 20 tanesine bile zekat düşecek. 6 milyar yapacak, 8 milyar yapacak. Ona da, o da 80 grama denk gelir rahat rahat. Demek ki burada Allah Azze ve Celle sadece ticaret niyeti olmadığı için onu affediyor yani. Ona zekatı düşürmüyor. Evet.
Şöyle düşüncenin sakıncası var mı? 1 milyar borç veriyor. Diyor ki bunu verebilirse versin, veremezse ben bunu sene sonu zekata sayarım. Sakıncası var mı?
Bir adam birisine borç verse veya mal satsa, ondan diyelim 10 milyar alacağı var. Bu alacağını alamıyor. Ben bunu ona bağışlayayım, kendi diğer mallarımın zekatına sayayım diyemez. Çünkü alamadığı için bağışlamak zorunda zaten. O parayı ondan tahsil etsin, 10 milyarı. Sonra versin, olur. Eğer fakirse adam 10 milyarı tahsil eder, sonra geri ona verir, olur. Ama bu adam niye ona bağışlıyor? Aslında zaten alamayacağını biliyor. O yüzden bağışlıyor. Ve bari zekattan kurtulayım bu arada diye düşünüyor.
O falan böyle yapıyor. Ben buna veriyorum. Verirse ne ala, vermezse zekat sayarım.
Olmaz. Verirse ne ala, vermezse zekat sayarım. Yok öyle şey. Çünkü veremediği için zekat saymak zorunda kalıyor. Eğer o kişi fakir bir insansa, bağışladığınız kişi, borçlu olan kişi yani fakirse, bağışladığın o 10 milyarın zekatını vermezsin sadece. Zenginse onun da zekatını vermek zorundasın. O 10 milyarın da zekatını vermen lazım ayrıca. Fakirse bağışladığın kısmın zekatını vermezsin. Çünkü fakir olduğu için. Ama geri kalan malının zekatına sayamazsın verdiğin 10 milyarı. Mesela 100 milyarın var. 10 milyar alacağım var bir adamda. 10 milyarı bağışladın. Alamadın, bağışladın. O 10 milyarı geri kalan 100 milyarın için zekat sayamazsın. Ama o 10 milyarın da zekatını vermezsin ayrıca. Yani 110 milyar kabul etmezsin, 100 milyar kabul edersin. Çünkü onu zaten bağışlıyorsun. Senin değil artık o para. %2,5 olarak 2,5 milyar zekat verirsin. Yani bağışladığınız kısmın zekatını vermiyorsunuz sadece. Bir zamanlar bir doktor bana şöyle bir şey sormuştu. Mesela hasta geliyor, fakir, ondan ben para almıyorum, zekata saysam olur mu? İşte bir hoca gelmişti, ona sordum, o olur demişti dedi bana. Olmaz. Çünkü bir kere para alamayacağın için bağışlıyorsun. İki, senin ona para vermiş olmuyorsun aslında. Yani ben parayı alsaydım, geri verseydim olmaz mıydı? Olurdu o halde. Bunu öyle kabul edin. Hayır. Alsaydın bakayım verir miydin hele? Almamışsın diye böyle konuşuyorsun. Alsaydın verir miydin bakayım? Zekatta temlik şartı var. Mübah kılmak o şeyi zekat saymaya yetmez. Yani mesela diyelim ki ben senin önüne bir tas yemek koydum. Niyetim mesela zekat. Ben bunu zekata sayayım dedim. Olmaz. Çünkü ben ne yaptım? O yemeği sana temlik etmedim. Senin mülküne geçirmedim onu. Senin olmadı o. Ben sadece önüne koydum. Yersen buyur ye. Sana yemeği istifade etmeyi mübah kıldım. Senin mülküne geçmedi. O zekat olmaz. Yani zekatta mülküne geçirmek şartı var. Mesela o yemeğin malzemesini diyelim ki ona versen. O onunla o yemeği yapmış olsa o malzemeyi onun mülküne geçirdiğin için ne kadarsa o kadar zekat sayarsın. Ama önüne koymuşsun buyur ye. O da yemiş veya yememiş. Zekat sayılmaz. O kişi mesela alıp da o yemeğe götürebilir mi? Hayır. Çünkü sen ona onun mülkünü vermemişsin. Burada buyur ye demişsin. Aynen öyle. Doktor da mesela o kişiye bu zekatı ya yani o baktığı yaptığı hizmeti mesela onu muayene etmiş. Bu bir hizmettir. Para vermiş olmuyor ki ona. Efendim işte ben bunun karşılığında para alacaktım ama işte almadım. O da zekat sayılsın. Hayır. O zaman mesela diyelim ki ben de yolda bir adam, diyelim ki bir kör adamı tutsam elinden karşıya geçirsem, ben bu yaptığım iyiliği mesela paraya dönüştürsem, o kadar zekatımdan düşsem, olmaz yani. O zaman herkes yaptığı iyiliği zekata dönüştürür, paraya dönüştürür. Kime ne iyilik yaptıysan onu paraya çevirebilirsin. Yani mesela diyelim ki ben sana öyle bir iyilik yaptım ki aslında ben sana deseydim ki yani onun karşılığı bana şu kadar para ver, belki de verirdin yani. O halde ben bunu o kadar parayı ben düşüreyim zekatımdan. Mesela bir gün ben seni diyelim taksiyle bıraktım evine. Gecenin saat 2'si. O saatte mesela sen taksi tutsaydın belki de tutmak zorunda kalmıştın. Kiralayacaktın. Ama farz-ı misal evinde uzak 50 milyon gece tarifesi. Mesela 50 milyonun gidecekti. Ben seni götürdüm evine. O zaman ben bunu zekatımdan düşeyim diyemem. Efendim ben ondan zaten isteseydim zaten verecekti 50 milyon bana. Veya taksi tutsaydım 50 milyon verecekti. O halde ben bunu... Hayır, olmaz. Doktorun da böyle yani verse olmaz yani o şekilde yani verdim kabul etmesiyle olmaz. O yani tahsil ettiğin kazandığın paradan zekat vermen gerekiyor. Birine bir iyilik yapmışsın. Doktor ne yapmış? Mesela hastaya demiş ki öksür bakayım. O da öksürmüş, bir de A de bakayım demiş. Bir de A demiş. Ondan sonra yazmış bir reçete. Ben bunu zekat sayayım. O zaman mesela ben de ders veriyorum. Ben de bunu sayayım zekatımı o zaman. Yani böyle olmaz. Bunun sonu yok ya. O zaman herkes yapar. Yani birini tutsan, karşıdan karşıya geçirsen, bir hastayı tutsan, kaldırsan, indirsen, o zaman bunu ona sayayım dersin. Bu işin cılkı çıkar yani. Bu şekilde olmaz. Elhasılı kelam, bunlar zekat sayılmaz. Vakıf mallarına ve gelirlerine zekat düşer mi? Şimdi vakıftan vakıfa fark var. Bazı vakıflarınkine düşürülebilir ama Allah yolunda faaliyet yapan, yaptığı faaliyet cihat sayılan vakıflar, bunlar zaten zekatı alıyorlar. Bunlara zekat almak da caiz zaten. Zaten bunların tüm malı Allah yolundadır. Tamamı zaten Allah yolundadır. Zaten tamamını zaten Allah yolunda harcamak zorundadır. 1/40'ını harcarsa geri kalan o zaman kimin? Şahsın mı yani? Vakfın malı şahsın malı mı yani? 1/40'ını verirse geri kalan kimin o zaman? Yani bu Allah yolunda cihat sayılan faaliyetleri yapan vakıfların tüm mal varlığı zaten Allah'a aittir. Ümmete harcanması lazımdır. Dolayısıyla bunlar ayrıca zekat vermelerine gerek yoktur. Zaten tamamı Allah yolundadır yani, bir kısmı değil yani. Birkaç yıl evvel bir arsa almıştım. Niyetim ev yapmaktı fakat ev yapamadım. Arsamın da değeri arttı. Bu arsaya zekat düşer mi? Hayır. Yani eğer ev yapma niyetiyle almışsa, ticaret niyetiyle almamışsa, fakat henüz daha kısmet olmamış, yapamamışsa, yarın yapacaktır. Yine niyet o ise hala zekat düşmez. Ama niyet değiştiyse, artık ben bunu satayım, alayım, satayım, alayım, böyle bundan para kazanayım filan gibi böyle bir niyete girdiyse, niyet değiştiyse, niyeti değiştiğinden bir sene sonra zekat düşer.